Kitabın adı Büyülü Ölüm. Yazarı Nora Roberts. İkinci ayrım. Cennette ve dünya üzerinde horaşıyor, senin hayal edebildiğinden çok daha fazlası mevcut. Shakespeare. Şeytana saygı göstermeyebiliriz çünkü bu çok saçma olurdu. Ama onun yeteneklerine saygı duyabiliriz en azından. Mark Twain. Birinci bölüm. Ölüm, Eve'in etrafını sarmıştı. Gündüzleri ölümle yüzleşiyor, geceleri rüyasında ölüm görüyordu. Hep ölümle yaşamıştı. Sesini, kokusunu, hatta dokusunu biliyordu. Ölümün karanlık ve zeki gözlerine hiç tereddütsüz bakabiliyordu. Ölüm, becerikli bir düşmandı ve Eve bunu çok iyi biliyordu. Bir tereddüt, bir göz seyirmesi dengeyi bir anda kaydırıp değiştirebilir, ölüm her an kazanabilirdi. 10 yıllık polislik geçmişi bile Eve'yi ölüme karşı güçlendirememişti. Teşkilatta geçen bunca yıl ölümü kabullenmesini sağlayamamıştı. Ölümün gözünün içine soğuk çelikten bir savaşçı gibi bakardı. Eve Dallas şimdi ölüme bakıyordu ve baktığı kişi kendi tarafından biriydi. Frank Wojcinski iyi ve sağlam bir polisti. Bazıları onun ağır adımlarla ilerlediğini söyleyebilirdi. Ama Eve, onun dost canlısı, sorumluluk sahibi bir adam olduğunu düşünmüştü her zaman. Frank, ne NYPS'de yemekhanesinde çıkan yemeğe benzeyen pislikten, ne göz yoran yoğun masa başı işlerden, ne de Eve göre yaşlı, 62 olmasına rağmen, hala komiser muavinliğinde takılıp kalmış olmaktan şikayet ederdi. Tıknaz yapılıydı, saçlarının ağırıp seyrelmesini doğal karşılamış, her şeyi kendi haline bırakmıştı. 2058 yılında bir adamın vücudunu geliştirmemesi ve estetiğe yönelik desteklere başvurmaması pek ender görülen bir durumdu. Şimdi ise ziyaretçilerin görüşüne açık tabutunda yaslı zambaklarla bezenmiş çelengiyle huzur içinde uyuyan bir eski zaman keşişini andırıyordu. Eve, Frank'in bir hayli zaman önce bir milenyum bitiminde dünyaya geldiğini ve yaşamını bir sonraki milenyumda sürdürdüğünü düşündü. Şehir ayaklanmalarını görmüştü ama birçok polisin aksine bunlardan hiç bahsetmezdi. Eve, Frank'in savaş hikayeleri anlatmak için yaratılmış biri olmadığını düşündü. O daha çok çocukları ve torunlarından söz eder, onların en son fotoğraflarıyla hologramlarını gösterirdi etrafındakilere. Kötü espriler yaparak spordan konuşmaktan hoşlanan, bol baharat ve turşu takviyeli soyalı sosislere zaafı olan bir adamdı. Ardında büyük bir keder bırakan bir aile babasıydı diye düşündü Eve. Aklına Frank Wojcinski'yi tanıyıp da sevmeyen hiç kimse gelmiyordu. Herkesin kocaman ve güçlü olduğunu düşündüğü kalbi bir anda durunca yaşaması gereken hayatın ancak yarısını yaşamışken yalnız başına ölmüştü. Lanet olsun. Eve dönüp elini yanında durmakta olan adamın koluna koydu. Üzgünüm Feeney. Adam başını salladı. Çökmüş gözleriyle perişan bir haldeydi. Tek eliyle kızıl saçlarını kaşıdı. İş başında olsa daha kolay olurdu. Görev sırasında olsa kaldırabilirdim. Fakat kalbinin böyle duruvermesi, böyle arenadaki maçı rahat koltuğunda izlerken gidivermesi, bunu kabullenmek zor Dallas. Bir adamın bu yaşta hayata veda etmesi beklenebilecek bir şey değil. Biliyorum. Elinden başka bir şey gelmediğinden, Eve kolunu Feeney'in omuzuna dolayarak adamı oradan uzaklaştırdı. Beni Frank'e itti. Ben henüz çaylak bir polisken bana sahip çıktı. Beni asla hayal kırıklığına uğratmadı, dedi Feeney. Acı tüm vücuduna yayılmıştı sanki. Gözlerinde donuk bir pırıltı vardı. Titrek bir sesle, Frank, hayatı boyunca kimseyi hayal kırıklığına uğratmadı, diye ekledi. Biliyorum, diye mırıldandı Eve, çünkü söylenebilecek başka bir şey kalmamıştı. Feeney'in her zaman sağlam ve güçlü olmasına alışkın olan Eve, onun bu aşırı kederli halinden kaygı duyuyordu. Feeney'i yas tutanların arasından çıkarttı. Odada kederli aile fertlerinin sayısı kadar da polis vardı. Nerede polis ve ölüm varsa, orada kahve de bulmak mümkündür. Ya da böyle olması beklenir. Eve bir fincan kahve doldurup Feeney'e uzattı. Zihnimden atamıyorum bir türlü. Olmuyor, kabul edemiyorum. Uzun bir nefes verdi Feeney. Dayanıklı, ufak tefek, kederini buruşuk paltosu gibi açık açık taşıyan biriydi. Hala Sally ile konuşamadım. Karım onunla birlikte şu anda. Ben bunu bir türlü yapamadım. Olsun, ben de konuşamadım onunla dedi Eve. Yapacak hiçbir şey bulamayan Eve, kendine de içmeyi asla düşünmediği bir kahve koydu. Herkes çok sarsıldı. Frank'in kalp problemi olduğunu bilmiyordum. Kimse bilmiyordu dedi Feeney alçak sesle. Hiç kimse bilmiyordu. Eve elini Feeney'in omzundan çekmeden aşırı kalabalık yüzünden fazlasıyla ısınmış olan odayı gözleriyle taradı. Tanıdık bir polisin görev anında ölmesi polisleri çok kızdırabilirdi ama hedeflerine hırsla kilitlenirlerdi. Fakat ölüm aniden aralarına sızıp içlerinden birini devirince suçu atabilecek kimse kalmıyordu ve tabii cezalandıracak biri de. Eve odanın tamamında bir acizlik hissediyordu ki bu kendisi için de geçerliydi. Kadere silahını çekemiyor, yumruğunu sallayamıyordu insan. Cenaze evinin sorumlusu geleneksel siyah takımı içinde zarif bir görünüm sergiliyordu. Müşterileriyle aynı solgunluktaki yüzü ve ağırbaşlı bakışlarıyla ellerini sıvazlayarak etrafıyla ilgileniyordu. Eve bu adamın yavan sözlerini dinlemektense cesedin yerinden doğrulup kendisine sırıtmasını tercih edeceğini düşündü. Hadi gel, birlikte ailenin yanına gidip konuşalım onlarla. Bunu yapmak Feeney için çok zordu. Ama başını sallayarak kabul etti ve dokunmadığı kahvesini kenara koydu. Seni beğenirdi Dallas. Bu çocukta çelik gibi bir yürek ve buna eşdeğer bir beyin var derdi bana sürekli. Eğer bir gün köşeye sıkıştırılırsa arkasını kollayacak kişinin sen olmasını isterdi. Bu sözler Eve'i şaşırttı ve sevindirdi ama kederini de artırdı. Benim hakkımda böyle düşündüğünü hiç fark etmemiştim. Feeney Eve baktı. İlgi çekici bir yüzü vardı genç kadının. Güzelliği insanın kalbini hoplatacak türden değildi belki ama çıkık elmacık kemikleri, ince kemikli yüzü ve çenesindeki gamze ile ikinci bir kez dönüp baktırırdı kendine. Polislere özgü keskin ve tedbirli gözleri vardı. Feeney çoğu zaman onun gözlerinin koyu altın renginde olduğunu unuturdu. Aynı tondaki saçları kısa ve çok çabuk şekil verilebilecek şekilde kesilmişti. İnce uzun, biçimli ve sıkı bir vücuda sahipti. Eve bir aydan kısa bir süre önce dövülmüş ve kan revan içinde gördüğü anı hatırladı Feeney. O berbat haline rağmen silahını hala sımsıkı elinde tutuyordu. Frank, senin hakkında böyle düşünürdü işte. Benim fikrim de aynı yönde. Feeney kamburlaşmış omuzlarını dikleştirdi. Hadi gidip Sally ve çocuklarla konuşalım. Kalabalığın arasından sıyrılarak, koyu renk yapay ahşap kaplı bordo perdeli odaya daldılar. Cenaze odası ufacık bir yere sıkıştırılmış birçok çiçeğin kokusuyla bunaltıcı bir hale gelmişti. Eve, cenaze ile çiçeklerin ve kırmızı örtülerin bağlantısını merak etti. Acaba bu alışkanlığın kökü hangi antik ayinden geliyordu ve neden insanoğlu bu ayini hala sürdürmekteydi? Eve, kendi sırası geldiğinde etrafa çiçek kokularının yayıldığı, çürümüşlüğü hatırlatan aşırı sıcak bir odada sevdikleri ve arkadaşları tarafından incelenmeyi istemeyeceğinden emindi. Sonra birden yanında acısını paylaşan, ona destek olan çocukları ve torunlarıyla duran Sally'yi gördü ve bu ayinlerin aslında geride kalanlar için olduğunu anladı. Ölüler bu tür şeylerle ilgilenme sınırını aşmışlardı. Ryan, Sally neredeyse peri elleri gibi ufacık ellerini uzatıp Feeney'in yanağına dokundu. Bir süre sessizce bu şekilde durdu. Gözleri kapalı, yüzü solgundu. Sally inceliği, yumuşacık sesiyle Eve'de her zaman hayranlık uyandırmıştı. Bir polis eşi olarak kocasının işinin getirdiği stresi 40 yıldan uzun bir süredir yaşadığına göre sinirleri çelikten olmalıydı. Şimdi ise bir kolye zincirine takıp boynuna astığı kocasının 25. yıl NYPS'de onur yüzüğü düz siyah elbisesini tamamlıyordu. Bir başka ayin diye düşündü Eve. Bir başka sembol. Sally, burada olduğun için teşekkür ederim diye mırıldandı. Onu özleyeceğim. Hepimiz onu özleyeceğiz. Feeney beceriksizce Sally'nin sırtını sıvazladı ve geriye çekildi. Keder boğazına dayanmış onu boğuyordu. Bunu yutmak sadece soğuk ve ağır bir şekilde midesine oturmasına sebep oldu. biliyorsun. Eğer yapabileceğim herhangi bir... Dudakları hafifçe bükülen Sally, biliyorum diyerek Feeney'in elini teselli edercesine sıktı ve hemen Eve döndü. Geldiğin için teşekkür ederim Dallas, dedi. O iyi bir adamdı, sağlam bir polisti. Evet, öyleydi. Sally övgüyü onaylayarak gülümseyebildi. Frank, hizmet etme ve koruma mesleğinden gurur duyardı. Kumandan Whitney ve karısı da buradalar ve Şef Tibble da ve daha birçoğu. Sally odaya genel bir bakış attı. Birçok kişi. O önemli biriydi. Frank önemli biriydi. Tabii ki öyleydi Sally, dedi Feeney, yüklendiği ayağını değiştirerek. Sen ölen polis yakınları için olan fonu biliyorsun. Sally tekrar gülümseyerek Feeney'in elini sıvazladı. Biz iyiyiz, endişelenme. Dallas, ailemle şahsen tanıştığını zannetmiyorum. Teğmen Dallas, kızım Brenda. Eve elini sıkarken Frank'in kızını inceledi. Brenda kısa boylu, yuvarlak atlıydı. Koyu renk saçlar ve gözler, biraz büyükçe bir çene. Babasından almıştı bunları. Oğlum Curtis. Elleri ince kemikli ve yumuşaktı. Gözleri kuru fakat kederden sersemlemiş. Torunlarım. 5 kişiydiler. En küçükleri 8 yaşın biraz üstünde, üstü çillerle kaplı, ucu kalkık basık burunlu bir oğlandı. Ufaklık Eve'i süzerek sordu. Neden silahın üzerinde? Söylenen söze şaşıran Eve, hemen ceketini dışarıdan silahı görülmeyecek şekilde çekiştirdi. Polis merkezinden geldim. Eve gidip üstümü değiştirecek zamanım olmadı. Pete? Curtis, yüzünü buruşturarak Eve özür dilermiş gibi bir bakış attı. Teğmeni rahatsız etme. Eğer insanlar kişisel ve manevi güçlerine konsantre olabilselerdi, silahlara ihtiyaç kalmazdı. Ben Alice. İncecik, sarışın bir kız öne çıkmıştı. Şok edici bir güzellikteydi. Ama böyle sıradan sayılabilecek bir aileden yetişmesi, onu daha bir göz kamaştırıcı kılıyordu. Gözleri tatlı, rüya gibi bir maviydi. Boyasız dudakları dolgundu. Açık bıraktığı düz ve parlak saçları siyah elbisesinin omuzlarına dökülüyordu. Beline kadar uzanan ince gümüş bir zincirin ucunda gümüş bordürlü siyah bir taş vardı. Alice, çok abartıyorsun. Kız soğuk bir şekilde başını çevirip geride duran 16 yaşlarındaki oğlana baktı. Ama ellerini yuvalarını koruyan zarif kuşlar gibi siyah taşın etrafında tutmaya devam etti. Bu da erkek kardeşim Jamie, dedi ipek gibi bir ses tonuyla. Dedem bana sizden söz etmişti Teğmen Dallas. Bunu duymaktan onur duydum. Kocanız bu gece sizinle değil mi? Eve kaşını kaldırdı. Bu sırf keder değil diye düşündü. Ayrıca küstahlık da içeriyor ve bunu saklamıyor da. Bu kız bir şeyin peşinde. Ama ne olabilir ki bu? Hayır, burada değil. Bakışlarını tekrar Sally'ye çevirdi. Eşim de size taziyelerini bildirmemi istedi Bayan Wojcinski. Şu anda dünya planeti dışında kendisi. Alice, böylesine özveri gerektiren, zor hatta tehlikeli bir kariyeri sürdürürken, Rourke gibi bir adamla birlikte yaşamak çok aşırı bir konsantrasyon ve enerji istiyor olmalı, diye söze karıştı. Dedem sizin bir araştırmayı başlattıktan sonra asla peşini bırakmadığınızı söylerdi. Doğru mu bu Teğmen? Eğer peşini bırakırsan kaybedersin. Ben kaybetmekten hoşlanmam. Eve gözlerini kaçırmadan Alice'in garip bakışlarına karşılık verdi ve ani bir hareketle eğilip Pete'in kulağına ''Ben daha çömez bir polisken dedenin bir adamı 10 metreden lazerle indirdiğini görmüştüm. O en iyisiydi.'' diye fısıldadı ve daha doğrulmadan Pete'in yüzünde belirip kaybolan bir gülümsemeyle ödüllendirildi. ''Onu hiç unutmayacağız Bayan Wojcinski,'' dedi Eve elini uzatarak. ''O hepimize çok şey ifade eden biriydi.'' Geri çekilirken Alice Eve'in kolunu yakalayıp yanına yanaştı. Eve, genç kızın elinin belli belirsiz titrediğini fark etti. ''Teğmen, sizinle tanışmak çok ilginçti. Geldiğiniz için teşekkürler.'' Eve, başını sallayarak kalabalığın arasına karışırken elini dikkatlice ceketinin cebine soktu ve parmakları Alice'in cebine sokuşturduğu ufak kağıda değdi. Eve'in oradan kaçması 30 dakikayı buldu. Notu çıkartıp okumak için dışarı çıkıp arabasına binmeyi beklemişti. "Benimle yarın gece yarısı buluş. Aquarian Club. Kimseye söyleme. Artık senin hayatın da tehlikede." İmza yerinde kalın bir çizginin genişçe bir dairenin içerisinden geçerek bir çeşit labirent oluşturduğu bir şekil vardı. Bu not merakını uyandırdığı kadar rahatsız da etmişti Eve'i. Notu cebine soktu ve evine doğru yola çıktı. Polis olduğu için gölgeler arasında gölgeden zor ayırt edilebilen siyahlara bürünmüş karaltıyı fark etmişti ve yine bir polis olduğu için izlendiğini biliyordu. Rourke'un evde olmadığı zamanlar Eve ev boşmuş gibi davranmayı tercih ederdi. Rourke'un uşağı Somerset'te Eve de birbirlerinin varlıklarını görmezden gelmek için ellerinden geleni yaparlardı. Ev kocamandı. Odalardan oluşan bir labirentti adeta ve bu sayede birbirlerinden sakınmaları kolay oluyordu. Geniş antreye adımını attıktan sonra yıpranmış deri ceketini kasten trabzanın başına astı. Çünkü bunu gören Somerset'in kızgınlıktan dişlerini gıcırdatacağını biliyordu. Evin zarafetini bozacak her şey onu delirtirdi. Özellikle de bu şeyin Eve ait olması. Merdivenleri çıktı ama asıl yatak odasına gitmek yerine kendine ait ofis suitine yöneldi. Eğer Rourke bu gece düşündüğü gibi dünya dışında olacaksa, Eve geceyi yatak yerine kendi rahatlama koltuğunda geçirmeyi tercih edecekti. Yalnız başına yattığında sık sık kötü rüyalar görüyordu. Son gelen dokümanlarla görselleri incelerken yemek yiyecek vakit bulamamıştı. Çavdar ekmeği ve gerçek Virginia jambonuyla yapılmış bir sandviç söyledi. Üstüne bir de hakiki kafeinli kahve ekledi. Oto aşçı yemekleri teslim ettiğinde Eve kokuları oburca ağır ağır içine çekti. İlk lokmayı ısırırken gözlerini kapatarak bu mucizevi tattan büyük bir zevk aldı. Yapay yiyecekler ya da yan ürünler yerine gerçek et sağlayabilen bir adamla evli olmanın kesinlikle belirgin avantajları vardı. Merakını gidermek için masasının başına geçti ve bilgisayarını çalıştırdı. Jambonu yuttu ve hemen arkasından kahvesini yudumladı. Alice, soyadı bilinmiyor. Kişiye ait tüm mevcut bilgiler. Annesi Brenda, kızlık soyadı Wojcinski. Anneannesi ve dedesi Sally ve Frank Wojcinski. İşlem yapılıyor. Eve parmaklarını masada tıkırdattı, bilgisayar çıktısını alıp okurken yemeğini silip süpürdü. Kişi: Alice Lindstrom. Doğum tarihi 10 Haziran 2040. Jean Lindstrom ve Brenda Wojcinski'nin ilk çocuğu ve tek kızı. Annesi babası boşanmış. İkametgah: 486 Batı 8. Cadde, Blok 48, New York şehri. Kardeşi James Lindstrom. Doğum tarihi Mart 22, 2042. Eğitim: lise mezunu. 2 dönem üniversite: Harvard. Ana dal: antropoloji. Yan dal: mitoloji. 3. dönemde erteletmiş. Halen memur olarak Spirit Quest'te ruh arayışı çalışmakta. 228 Batı 10. Cadde, New York. Medeni hali bekar. Eve dilini dişlerinin arasında gezdirdi. Adli sicil kaydı. Sicil kaydı temiz. Eve çok normal görünüyor diye mırıldandı. Spirit Quest ile ilgili bilgiler. Spirit Quest. Vika dükkanı ve danışma merkezi. Sahipleri Isis Page ve Charles Forty. 3 yıldır 10. caddede bulunmakta. Yıllık brüt geliri 125 bin dolar. Lisanslı rahibe, şifalı ot uzmanı. Sitede hipnoterapist diye kayıtlı. Vika mı? Eve burnundan nefes vererek arkasına yaslandı. Cadılık işleri filan mı? İnanmıyorum. Ne tür bir saçmalık bu? Vika, hem din hem de bir zanaat olarak kabul edilir ve antik, doğa bazlı bir inançtır. Bu, durdur. Eve oflayarak nefes verdi. Büyücülüğe dair bir açıklama aramıyordu. Onun yerine kaya gibi sağlam bir polisin torununun büyü yapmaya ve sihirli kristallere inanmasının nedenini bilmek istiyordu. Ve tabii ki torunun kendisiyle gizlice buluşmayı istemesinin nedenini de. Bunu öğrenmenin en iyi yolu 24 saat kadar sonra Aquarian Club'da boy göstermekti. Notu çalışma masasının üzerine bıraktı. çok saygı duyduğu bir adamın akrabası tarafından yazılmamış olsaydı, kolayca yok sayabilirdi bu notu. Ve tabii gölgelerin içinde saklanan kişiyi görmemiş olsaydı. Bu kişi, her kimse, kesinlikle görülmek istemiyordu. Eve bundan emindi. Bitişikteki banyoya girdi ve soyunmaya başladı. Buluşmaya Mavis'i götüremeyecek olması çok kötüydü. Aquarian Club'ın kesinlikle arkadaşının takıldığı sokaklarda bir yerde olduğuna dair bir hisse kapılmıştı. Eve, kot pantolonunu bir tekmede kenara attı, öne doğru eğilip uzun gün boyunca gerilmiş olan kaslarını açtı ve önündeki uzun gecede neler olacağını merak etti. Elinde çalışmaya devam etmesini gerektiren esaslı bir şey yoktu. Son cinayet soruşturması o kadar kabak gibi meydandaydı ki, Eve ile yardımcısı 8 saatten kısa bir sürede raporu bitirip dosyalamışlardı. Belki 1-2 saat bir şeyler izleyebilirdi veya Rourke'un silah odasından bir silah seçip aşağıya inebilir ve hologram programını çalıştırıp uykusu gelene dek birikmiş enerjisini harcayabilirdi. Eve, onun otomatik saldırı tüfeklerini henüz hiç denememişti. Kent savaşları sırasında bir polisin düşmanı nasıl alt ettiğini görmek ilginç olabilirdi. Duşa girdi. Tam ve ritmik püskürt diye emretti. 20 derece. Eve, elinde dişlerini geçirebileceği, tüm zihnini yönetebilecek bir cinayet soruşturması olmasını istiyordu. Öyle bir şey ki, saçmalıyordu. Bu ne gülünç düşünceydi böyle? Kendini yalnız hissediyor ve umutsuzca dikkatini dağıtabilecek bir şey arıyordu. Oysa Rourke, topu topu 3 gün burada olmayacaktı. Her ikisinin de kendine ait hayatları vardı, değil mi? Tanışmadan önce kendi hayatlarını yaşamaktaydılar. Sonra da yaşamaya devam edeceklerdi. Her ikisinin işi de inanılmaz zaman ve dikkat istiyordu. İlişkileri yürümekteydi ve bu Eve'i hala şaşırtmaya devam ediyordu. Çünkü ikisi de bağımsız karakterlerdi. Onu öylesine özlemişti ki, kendinden nefret ederek başını duştan fışkıran suyun altına soktu ve suyun beynini dövmesine izin verdi. Belinde gezinen eller yukarı doğru kayıp göğüslerini avuçladığında Eve irkilmedi bile. Fakat kalbi yerinden çıkacak gibi oldu. Eve, erkeğinin dokunuşunu, o ince uzun parmakların verdiği hissi, geniş avuçlarının yapısını çok iyi biliyordu. Başını geriye doğru atıp erkeği davetkarca boyun kıvrımına doğru yöneltti. Somerset, seni gidi vahşi seni. Dişler etine girince Eve kıkırdadı. Arkasından baş parmakların sabunlu göğüs uçlarını hafifçe değmesiyle inledi. Onu kovmayacağım. Rourke bir elini Eve'in vücudunun aşağılarına doğru kaydırdı. Bir kez denemeye değerdi. Erkek parmaklarını ustaca Eve'in içine soktu. Kaygan ve ıslaktı. Genç kadın kasıldı, inledi ve aynı anda boşaldı. Döndün. Soluğu ağzından patlar gibi çıkarken bitirdi sözünü. Tanrım, diyebilirim ki tam zamanında gelmişim. Genç adam onu kendine çevirdiğinde Eve hala titriyor, kirpiklerini kırparak gözüne kaçan suyu atmaya çalışıyordu. Rourke, genç kadının dudaklarına uzanıp özlemle uzun uzun öptü. Bitip tükenmek bilmeyen eve dönüş uçuşunda hep Eve'i düşünmüştü. Sadece ve sadece buydu aklında olan. Dokunmak, tatmak ve biraz önce yapmış olduğu gibi nefesini kesmek. Ve işte buradaydı. Eve, çıplak ve ıslak, titreyerek erkeğini bekliyordu. Eve'i köşeye sıkıştırdı, kalçasından tutup yavaşça ayaklarını yerden kesti. Özledin mi beni? Kalbi küt küt atıyordu Eve'in. O birkaç santim ötesinde durmuş, içine girmek, onu doldurup yok etmek üzere bekliyordu. Hayır, özlemedim. Gerçekten. Pekala o zaman. Rourke, karısının çenesinden hafifçe öptü. Huzurlu bir şekilde duşunu tamamlamana izin vereyim. Göz açıp kapayıncaya kadar Eve, bacaklarını Rourke'un beline doladı, sertçe ıslak saçlarından yakaladı. Hele bir dene dostum, kendini ölü bulursun. Kendimi korumak için gerekeni yapıyorum o zaman. Her ikisine de işkence etmek için ağır ağır girdi onun içine ve gözlerinin donuklaşmasını izledi. Ağzı Eve'in ağzıyla buluştuğunda onun hafif nefesi içini titretti. Sevişmeleri ağır, ıslak ve her ikisinin de beklediğinden daha duyarlıydı. uzun ve sessiz bir iç çekmeyle doruk noktasına ulaştılar. Eve, dudaklarını Rourke'ünkilere bastırırken, "Evine hoş geldin," diye fısıldadı. Şimdi onu görebiliyordu. O sersemletici mavi gözler, hem bir aziz hem de bir günahkâra ait o yüz, lanetlenmiş bir şairin ağzı. Suyun altında dalgalanmakta olan simsiyah parlak saçlarının ucu, hemen göze çarpmasa bile şaşırtıcı bir şekilde güçlü kaslarla sarılmış geniş omuzlarına değiyordu. Kocasının bu periyodik ve kısa süreli seyahatlerinden sonra ona baktığında daima ummadığı şeyler hissederdi Eve. Onun kendisini sadece istemekle kalmayıp sevdiği gerçeğine alışabileceğini düşünmeye başlamıştı. Parmaklarıyla erkeğinin gür siyah saçlarını tararken gülümsüyordu. "Olympus Resort'ta her şey yolunda mı?" "Düzeltmeler ve bazı gecikmeler var ama başa çıkılamayacak bir durum söz konusu değil. Komplike uzay istasyonunun üzerindeki dinlenme ve eğlence merkezi planlandığı şekilde açılacaktı. Çünkü Rourke asla daha azına razı olmazdı. Rourke duş püskürtücülerine kapanma emrini verdi. Ardından bir havlu alıp Eve'in vücuduna sardı. Tercih Eve kalsa kurutucu bölümünü seçerdi. "Ben yokken niye burada zaman geçirdiğini anlamaya başlıyorum. Ben de kral dairesinde uyuyamıyorum." İkinci bir havlu alıp Eve'in saçlarını kuruladı. "Sensiz çok ıssız oluyor." Eve, kocasının artık çok yakından tanıdığı vücut çizgilerini kendi teninde hissetmek için bir süre ona yaslandı. "Her geçen gün biraz daha ahmaklaşıyoruz." "Ben umursamıyorum. Biz İrlandalılar çok duygusalızdır." Rourke sabahlıklarını almaya giderken bu sözü duyan Eve sırıttı. Sesinde bir İrlanda müziği havası olabilirdi ama Rourke'un duygusal bir insan olduğunu kabul edebilecek herhangi bir iş arkadaşı ya da düşmanı olduğundan kesinlikle kuşkusu vardı Eve'in. Rourke, "Yeni yara bere yok," dedi ve sonra Eve'in kendi başına halletmesine fırsat vermeden ona sabahlığını giydirdi. "Bundan sakin birkaç gün geçirmiş olduğunu algılıyorum." Büyük bir kısmı öyleydi. Lisanslı bir eskortla ilişki halindeyken aşırı uyarılan bir adamla uğraştık. Seks yaparken ölene kadar boğazını sıkmış kadının. Eve sabahlığının önünü bağladı ve saçında kalan son damlaları da eliyle silkeledi. Adam önce korkup kaçtı. Ofise girerken omuzlarını oynattı. Ardından kendisiyle hesaplaşıp birkaç saat sonra teslim oldu. Savcı durumu kasıtsız adam öldürme olarak yorumladı. Görüşme ve rapor yazım işini Peabody'ye verdim. Rourke oymalı bir kabine girip şarap çıkardı ve birer kadeh doldurdu. Sakinmiş demek ki. Evet, bu gece de cenazeye gittim. Rourke'un kaşları hafifçe çatıldı ve düzeldi. Ah, evet bahsetmiştin. Özür dilerim, sana eşlik edecek kadar erken gelemedim. Fini çok kötü etkilendi bu durumdan. Frank aktif görev sırasında ölmüş olsa durum daha kolay kabul edilebilirdi. Bu sefer Rourke'un kaşları havaya kalktı. Görev arkadaşının gece rahat yatağında ölmesi yerine vurularak hayatını kaybetmesini mi tercih ederdin sen de? Sadece bunu kabullenmem daha kolay olurdu, hepsi bu. Eve kaşlarını çatarak şarabına baktı. Kendisi içinde hızlı ve vahşi bir ölümü tercih ettiğini Rourke'a söylemenin akıllıca olmadığını düşündü. Bununla beraber garip bir durum var. Frank'in ailesiyle tanıştım. En büyük kız torunu garip bir yol seçmiş kendine. Nasıl yani? Konuşma şekli ve eve geldikten sonra ulaştığım ona dair bilgiler çerçevesinde. Rourke meraklanarak şarabından bir yudum aldı. Kız hakkında araştırma mı yaptın? Sadece bir göz gezdirdim. Bana şunu verdi de. Eve masasına yürüdü ve notu aldı. Rourke bakıp fikrini söyledi. Dünya labirenti. Ne? Şu sembol, kelt işi. Eve kafasını sallayarak daha yakından bakmak için yaklaştı. Sen de en acayip şeyleri bilirsin. Yok, çok da acayip değil. Kökenim keltlerden geliyor ne de olsa. Antik labirent sembolü sihirli ve kutsaldır. Bak, bu duruma uyuyor. Kız cadılıkla ya da onun gibi bir şeyle uğraşıyor. En üst kalitede eğitim almış. Harvard, düşünsene. Fakat okulu yarıda bırakıp West Village dükkanlarından birinde kristaller ve sihirli otlar satan bir mağazada çalışmaya başlamış. Rourke parmak uçlarını sembolün üzerinde gezdirdi. daha önce bunu ve benzerlerini görmüştü. Çocukluğunda Dublin'deki mezhepler, saldırgan çetelerden dindar pasifistlere kadar uzanırdı. Hepsi dini cinayetlerinin özrü olarak kullanmışlardı tabii ki. Ya da öldürme nedeni olarak. Seninle neden buluşmak istediğine dair bir fikrin var mı? Yok, belki de ruhumu okuyabileceğinden ya da benzeri bir konudan bahsedecek. Mavis de onu cüzdan çalmaktan enselememden önce mistik bir dolandırıcılık işi yapıyormuş. Söylediği kadarıyla insanlar duymak istedikleri şeylerin söylenmesi karşılığında hemen her rakamı ödemeye hazırmış. Hatta duymak istemedikleri şeylerin söylenmesi karşılığında daha da fazlasını verirlermiş. Bu nedenle dolandırıcılarla yasal firmalar neredeyse birbirlerinin aynıdır. Rourke gülümsedi. Anladığım kadarıyla oraya gideceksin. Kesinlikle sonuna kadar gideceğim. Tabii ki bunu yapacaktı. Rourke nota tekrar baktı, sonra kenara koydu. Ben de seninle geliyorum. İstediği merhamet o kızın. Öyle ya da böyle istediğini eksiksiz almaya alışmış bir adamdı. Şarabını yudumladı. Senin yolundan uzak duracağım ama seninle geliyorum. Aquarian Club normalde zararsız bir mekandır. Fakat her zaman araya sızmış kötü unsurlar olur. Kötü unsurlar benim hayatımı oluşturuyor dedi Eve düşünceli bir şekilde. Sonra kafasını kaşıyarak sordu. Sen, yani şey, Aquarian Club senin değil, yanılıyor muyum? Hayır dedi adam gülümseyerek. İster misin peki bunu? Eve güldü ve kocasının eline uzandı. Gel buraya, yatakta içelim bunları. Seks ve şarapla rahatlamış olarak Rourke'a sarılıp huzurlu bir uykuya daldı Eve. Bu nedenle sadece 2 saat sonra aniden uyandığında kendisini tamamen uykusuna almış gibi hissedince şaşırdı. Her zaman gördüğü kabuslar bu sefer yoktu. Terör, acı, soğuk ve nemli terden eser yoktu. Zinde olmasına karşın kalbi hala tamamen sakinleşmemişti. Sessizce yatmayı sürdürdü. Yatak odasının camlı tavanından gökyüzüne bakarak yanında yatan Rourke'un hafif, düzenli soluklarını dinledi. Döndü, yatağın ayak ucuna göz attığında karanlıkta parıldayan gözlerle karşılaşınca neredeyse çığlık atıyordu. Sonra ayak bileklerinin üzerindeki ağırlığı tanıdı. Galahad diye düşündü ve gözlerini o yöne çevirdi. Kedi odaya girip yatağa sıçramıştı. Kendi kendine "Buydu beni uyandıran," dedi. Hepsi bu. Yeniden uyumak üzere kendi tarafına döndü ve Rourke'un uykusunda kolunu sırtına attığını hissetti. İçini çekerek gözlerini kapattı, erkeğine sokuldu. Uykulu uykulu sadece kediymiş diye düşündü. Fakat monoton sesli bir şarkı duyduğuna yemin edebilirdi. İkinci ayrımın sonu, sayfa 20. Devamı 3. ayrımda.